Ayrım 24.
Bu bir duygu sorunu değildir. Düşünsel ve bilgisel bir sorundur. Ve bundan ötürü alımlama kuramı, yorum bilim, hermeneutics bağlamında öne sürülmüş bir kuramdır. Yeni eleştiri ve yapısalcılık, yazara da, okura da sırt çevirmiş kuramlardır. 1960'ların sonunda ise ortaya atılan kuramların çoğu, doğrudan doğruya okur merkezli olmasalar bile, hiç değilse okura dönük yönleri olan kuramlardır. McCary ve Eagleton'ın Marksist eleştirisinde olsun, Derrida'yı izleyen yapı sökücülerin metin incelemesinde olsun, kimi feminist eleştirmenlerin eserlere kadın gözüyle bakma yöntemlerinde olsun, okura önemli rol düşmektedir. Eleştiride okurun ön plana çıkmasının nedenleri karmaşıktır ve esas amacımız da bunu açıklamak değil. Bununla birlikte bir iki noktaya değinmek yararlı olabilir. Nedenlerden biri, modernist edebiyatın okuru edilgen durumdan çıkararak karakter, olay, zaman ya da mekan ile ilgili karanlık bırakılmış birçok noktayı çözmeye davet etmesidir. James Joyce, Franz Kafka, Alan Robb Gillett, W. Faulkner, S. Beckett ve daha birçok romancı, şair, oyun yazarı, kimisi az kimisi daha fazla oranda eseri yorumlama ve anlamada işine okurun da katılmasını gerektiren eserler vermişlerdir. İkinci bir neden, daha çok dille ilgili. Sosyürden kaynaklanan yapısalcılık, eserdeki anlamı bir cümlenin anlamı gibi kendi yapısında arıyordu. Oysa Derrida bu bilimsel çözümü sorguladı ve metnin nasıl okunacağı konusunda okura ağırlık tanıdı. Ayrıca gösterge bilim anlam üreten kodların, konvansiyonların iş göreceği bir yer olarak okura döndü. Bu okur bir kişi değil, kodların toplandığı, anlam kazandığı bir işlevdi. Aynı nedenden ötürü Barthes, metnin birliğinin, metnin çıkış noktasında, yazarda değil, varış noktasında yani okurda oluştuğunu söylüyordu. Alımlama estetiği bugün çeşitli ülkelere yayılmış durumda ama doğum yeri Almanya'dır ve son zamanlarda oradaki çalışmalar Konstanz Üniversitesi'nde odaklaştığı için Almanya'daki gruba Konstanz grubu adı verilir. Biz de burada ilk önce bu grubun ünlülerinden Wolfgang Eiser'la Hans Robert Jauss'u, sonra da alımlama kuramının Amerika'daki temsilcisi Stanley Fish'in görüşlerini özetleyeceğiz. Wolfgang Eiser. Eiser'a göre bir edebiyat yapıtının anlamı metnin içinde hazır bir şekilde bulunmaz. Metindeki bazı ipuçlarına göre okur tarafından okuma süresinde yavaş yavaş kurulur. Yeni eleştiri anlamı yapıtta okurdan bağımsız bir şekilde mevcut sayıyordu ve eleştirinin görevi bu anlamı bulup çıkarmaktı. Onun için yazar da, okur da hesaba katılmıyordu bu işte. Yapısalcılar da yazarı ve okuru bir yana bırakıyorlardı. Çünkü onlara göre metnin anlamını yazar değil, dil, sistem oluşturur. Ve bundan ötürü okurun da bu işte rolü yoktur. Oysa alımlama estetiğine göre anlam, sanıldığı gibi metinde oluşmuş ve bütünleşmiş bir şekilde yatmaz. Yalnız gücül halde vardır ve ancak okur tarafından alımlandığı süreç içinde somutlaşır ve bütünleşir. Öyleyse iki kutbu vardır bir yazınsal metnin. Yazarın yarattığı metin ve okurun yaptığı somutlama. Bunlardan birincisine artistik, İkincisine estetik uç diyor Eiser ve bu iki uç olmadan yapıtı meydana gelmiş saymıyor. Başka şekilde söylersek, yapıta bir nesne gibi değil, bir olay gibi bakılıyor. Metinle okur arasındaki alışverişten doğan bir olay. Burada asıl üzerinde durmamız ve açmamız gereken nokta, okurun rolü sorunu. metinle okur arasında nasıl bir ilişki kuruluyor ki sonuçta metnin anlamı doğuyor, eser gerçekleşiyor. Okur nasıl katılabilir yaratma edinimine? Katkısı ne olabilir? Aysır'a göre metinde yazar her şeyi söyleyemez ve ister istemez bir takım yerlerin doldurulması okura düşer. Yazarın okura bıraktığı bu boşluklara boş alan ya da belirsizlikler diyoruz. Bunlar basitten karmaşa, somuttan soyuta doğru çeşit çeşittir ve özellikle basit türden olanları okur farkında olmadan doldurur, gerekli ayrıntıları ekler. Çok basit bir örnek verelim. Bir romanda Hasan gece caddede yürürken vitrinleri seyrediyordu diye bir cümle okusak, bu vitrinlerin aydınlatılmış olduğunu düşünürüz elbette. Gerçi yazar bunu söylememiştir ama biz bu boşluğu dolduruveririz. Böylece metnin yazılmasına, bütünleşmesine katkıda bulunuruz. Ama bu türden boşluk alanlarının doldurulması önemli değildir. Okurun boş alanları doldurarak anlamı oluşturması asıl soyut düzeyde meydana gelir. Ve okurun bu konudaki rolünü açıklamak için metinle dış dünya arasındaki ilişkiye değinmemiz gerekir. Yazınsal metinde sözü edilen kişiler, gerçek yaşam dünyasında var olan kişiler değildir. Onlar kurmaca bir dünyada yaşarlar. Ama bu kurmaca dünyanın gerçek yaşamınkine benzeyen töreleri, gelenekleri, yaşam biçimleri, inançları vardır. Kurmaca metin, dış dünyayı yansıtan bir kopya olmadığı için, gerçeklikle ilişkisi metin dışı tarihsel, toplumsal, kültürel ögelerde aranmalıdır. Dediğimiz gibi bunlar metinde, töreler, gelenekler, davranış biçimleri, dünya görüşleri şeklinde çıkar karşımıza. Kısacası kurmaca metnin gerçeklikle ilişkisi ideoloji yönündendir. Bundan ötürü W. Eiser, gerçeklik kavramı üzerinde durarak her şeyden önce gerçeklik sözcüğünün anlamına eğiliyor. Tarihte her dönemin gerçeklik dediği şey başkadır. Çünkü belli bir dönemin belli bir gerçeklik kavramı vardır. Ve bu gerçeklik, o dönemde egemen olan dünya görüşünün kendine göre sistemleştirerek kurduğu bir modeldir. Böylece aslında değişken ve tutarsız olan gerçeklik bir sisteme sokulmuş, bir bütünlük kazanmış olur. Böyle bir dünya görüşü, karmaşık olan gerçekliği ister istemez daha basit bir sisteme indirger ve kendine göre geçerli olan bir takım davranış biçimleri, ahlaksal değerler koyar. Romanlar gerçi insanları, onların arasındaki ilişkileri, geçen olayları anlatırsa da, Eiser'a göre yazar aslında bu kişilerin davranışlarına, inançlarına, ilişkilerine temel oluşturan ahlaksal, toplumsal görüşlerle, değer anlayışlarıyla uğraşır. İşte romanın gerçeklikle bağıntısı burada aranmalıdır. O halde roman, toplumda geçerli sayılan düşünce sistemlerini, çağdaş değerleri yansıtır diyebilir miyiz? Eiser bu kanıda değil, çünkü ona sorarsanız bu değerler gerçek yaşamda insanların davranışını yönlendirici işlev görür. Oysa yazarın amacı bu değerleri tartmak, geçerliliklerini sorgulamaktır. Yazar belli bir dönemde egemen olan dünya görüşünü ele alırken, onu kopya ederek sunmaz. Onun eksik bıraktığı, görmezlikten geldiği, inkar ettiği yönleri su yüzüne çıkarır. Her düşünce sistemi bir takım olanakları dışlamak zorundadır ve bu yüzden ister istemez eksik ve yetersizdir. Yazar genellikle bu boşluğa parmak basar. Sistemi daha dengeli bir duruma getirmeye çabalar. Şöyle de söyleyebiliriz. Roman belli bir dünya görüşünün görmezlikten geldiklerini vurgular. Yani el attığı gerçeklerin bu ihmal edilmiş yönleridir. Demek ki alımlama estetiğinin iddiasınca yazarın eserinde dile getirdiği gerçeklik, yansıttığı toplumun bellediği gerçeklikten farklıdır. Alışılmışın reddedilişi ya da inkarı denen bu sunuş, okuru gerçekliği kaldırılmış normlar ve davranışlar karşısında yeni çözümler bulmaya zorlar ve onu bir varsayımdan bir varsayıma iterek boşlukları doldurmaya yöneltir. Okurun kendi çabasıyla anlamı bütünlemesi ve keşfetmesi bir çeşit estetik zevk sağlar ona. Onun için eğer yazar okura her şeyi hazır verirse, okura yapacak bir şey kalmaz ve okur böyle bir metin karşısında sıkılabilir. Bunun tersi de doğrudur. Yani metne bir anlam vermek olanaksızlaşınca okur umutsuzluğa kapılır ve metni elinden bırakır. 18. yüzyıldan 20. yüzyıla yaklaştıkça romanlarda belirsizlik alanları da artar ve bundan ötürü çağımızın kimi romanlarında okur, yazarın amacını anlamakta, eseri yorumlamakta güçlük çeker. 20. yüzyıl roman ya da öyküsünde okuru çaba harcamaya zorlayan çeşitli tekniklerin geliştiğini de söyleyebiliriz. Örneğin, yazarın güvenilmez anlatıcı kullanması ya da anlatıcının rolünü iyice kısıtlayarak onu hemen hemen romandan silmesi. Türk edebiyatından bir örnek olarak Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar Üzerinde romanını verelim. Orhan Kemal bilinçli olarak eseri yorumlamaya zorluyor okuru. Şöyle diyor bu konuda: "Yazar olarak kendimi aradan çekip okuyucumu anlattığım şeylerle baş başa bırakıyorum. Görüyorum ki okuyucum zekidir. Baş başa kaldığı şeylerden anlaşılması gereken şeyleri benim izahü şerhim olmasa da anlayabilmektedir." Bu söylediğini Bereketli Topraklar Üzerinde de uygular Orhan Kemal. Bu romanda üç köylü çalışmak üzere Çukurova'ya gelirler ve oradaki korkunç çalışma koşulları altında ikisi de ölür. Ancak biri, Yusuf, duvarcı ustası olmayı becererek köyüne dönmeyi başarır. Sömürü düzeninin geçerli olduğu Çukurova'da bu düzene karşı değişik tutumlarla karşılaşırız. Yusuf, kentte ezilmeden savaşım vermiş, biraz okuma öğrenmiş ve sonunda aranan bir duvarcı ustası olabilmiş. Öyleyse olumlu bir karakter. Ne ki Yusuf, el öpmekle ağız kirlenmez diyerek bireysel çıkarı için dal kavukluk etmeyi, aşağılanmayı göze almış bir adam. Öyleyse bir bakıma olumsuz bir karakter. Ama suç Yusuf'ta mı? Onu böyle davranmaya iten içinde yaşadığı bozuk düzen değil mi? Ama romanda başka bir karakter, Zeynel, kişisel çıkarını düşünmeden kovulmayı göze alarak patronların yaptığı haksızlıklara karşı çıkar ve işten atılır. Öte yandan bu düzene ayak uyduran ırgatbaşı ve katip gibi adamlar da işçilerin hakkını yiyerek kendi keselerini doldururlar. Görüldüğü gibi okur, kişileri, değişik tutumları, davranışları kendi yorumlayıp değerlendirmek zorunda. Çünkü yazar bu konuda susuyor ve belirsizlikler yaratarak boş alanlar bırakıyor. Her okur, belirsizlikleri kendi giderecek ve karşılaştığı değişik tutumlardan hangilerinin geçerli olduğuna kendi karar verecektir. Her okur, belirsizlikleri kendi gidereceğine, eserde karşılaştığı tutumlar, davranışlar arasından hangilerinin geçerli olduğuna kendi karar vereceğine göre, ne kadar okur varsa o kadar yorum vardır sonucuna ulaşmayacak mıyız? Gerek yorumlamada, gerekse değerlendirmede, tam bir öznelciliğe mi inanıyor Ayzer? Hayır. Gerçi eserin tek doğru yorumu olduğunu kabul etmiyor. Ama buna karşılık yorumlamanın keyfi olabileceği görüşüne de yanaşmıyor. Okur her ne kadar boş alanları kendi doldurup metnin anlamını bütünleştirecekse de, bunu yaparken başıboş bırakılmış değildir. Yazarın verdiği ipuçlarından yararlanarak metindeki göstergelerin doğrultusunda bütüne uyacak biçimde doldurur boş alanları. Böyle olunca da okurlar belli bir sınırlamanın içinde kalmak koşuluyla metnin anlamını tamamlarlar. Aynı eserin az çok değişik biçimlerde yorumlanması kaçınılmazdır. Ama bu durum bir sakınca yaratmaz. Çünkü Eiser'a göre önemli olan eserde gücül halde bulunan anlamın okur tarafından somutlaştırılması ve bu edinimin okura kazandırdığı estetik zevktir. Hans Robert Jauss. Yine Konstanz ekolünden Jauss da okura dönük bir eleştiri yöntemi geliştirmiştir. Ama Jauss'un özelliği okuru, daha doğrusu okurları, tarihsel dönemlerdeki koşullar içinde düşünmesidir. Ve önerisi de edebiyat tarihinin bilimsel araştırmalara ve sözüm ona tarihsel nesnelciliğe göre değil, okurların tepkisine göre yazılmasıdır. Belli bir dönemdeki okur, yaşadığı dönemin tarihsel, toplumsal, kültürel koşullarının belirlediği bir çerçeveden bakar esere. Daha kesin olarak söylemek gerekirse, okurun bir beklentiler ufku ya da beklentiler yelpazesi vardır. Eserle temasa geldiğinde bu beklentiler şu ya da bu ölçüde karşılanır. Onun için eleştirmenin yapacağı ilk iş, eserin ait olduğu dönemin meydana getirdiği bu beklentiler yelpazesini belirlemektir. Ancak o zaman farklı dönemlerde okurların bir esere gösterebileceği değişik tepkiyi anlayabiliriz. Jauss ayrıca tarih boyunca edebiyat zevkinde meydana gelen değişimleri de bu yolla açıklıyor. Şöyle ki, yenilik getiren yani beklentilere uymayan bir eser, o dönemin okurlarına yeni bir ufuk açar ve estetik ölçütlerin değişmesine neden olur. Ne ki zamanla bu yeni beklentiler de kanıksanır, aşınır ve o zaman Rus biçimcilerinin dediği gibi alışkanlığı kıracak yeni formlar, yeni bir şiir dili, yeni stratejiler yaratılır. O halde eserin bir tek ve değişmez anlamı yoktur. Okurların değişik beklentilerine göre dönemden döneme değişen anlamları vardır. Eleştirmen eserde hangi beklentilere cevap arandığını saptayarak o dönemdeki okurların tepkilerinin açıklanmasını yapar. Jauss bir yandan eseri tarihsel ve toplumsal bağlamına yerleştirmeyi şart koşuyor. Ama edebiyat formlarının gelişmesini ekonomik ve toplumsal koşullara değil, aşınan edebiyat öğütlerinin yenilenmesi gerekliliğine bağlıyor. Bunu yapan da radikal yenilik getiren eserlerdir, diyor. O halde Jauss'a göre bir edebiyat eseri hem yazıldığı tarihsel dönemin beklentilerinin ürünüdür ve bu yönüyle edilgendir, hem de yenilikçi ise tarihi etkiler, çünkü yeni beklentiler yaratarak ilerideki dönemlerin toplumsal bağlamlarını belirtmekte etken bir rol oynar. Bu durumda Jauss'un eserleri değerlendirme ölçütü de doğal olarak okurun beklenti ufkuyla eser arasındaki uzaklık ve yakınlık derecesine dayanır. Eğer bir eser yazıldığı dönemden daha önceki bir dönemin beklentilerine yakınsa, o modası geçmiş bir eserdir. Yok eğer yazıldığı dönemin beklentilerini karşılamakla yetiniyorsa, zamanına ya da modaya uygun demektir. Ama daha ileriki bir dönemin beklentilerinin habercisi olacak kadar döneminden uzaksa ve ileri ise, o eser zamanında anlaşılmamış ve zamanından önce gelmiş bir eserdir. Bu kuramın durumu basitleştirmekten doğan zayıf bir noktasına işaret edilmiştir. Çünkü Jauss'un hesaba katmadığı bir ufuk çeşitliliği söz konusudur. Aynı dönemde tüm okurların katıldığı bu beklentiler yelpazesi olduğunu söyleyemeyiz. Okurlar farklı gruplardan oluşabilir. ve her grubun kendi beklentiler ufkunu hesaba katmak gerekir. Stanley Fish. Okur merkezli kuramlar içinde metne anlam kazandırmakta okura en etkin rolü tanıyan Amerikalı eleştirmen Stanley Fish olmuştur. Eiser, okura boşlukları doldurmak, anlamı tamamlamak, bütünlemek işlevini yüklüyordu. Yani okur, kendine düşeni yaparak anlamın somutlanması için gereken katkıyı yerine getiriyordu. Çünkü metnin kendisinde gücür olarak anlam vardı. Fish bunu reddediyor. Çünkü ona göre anlam, okuma süreci içinde okurda uyanan yaşantılardan başka bir şey değildir. Okur, bu yaşantılarına göre anlam verir metne. Başka bir deyişle, bir sözcüğün, imgenin ya da herhangi bir ögenin metnin içinde belli bir bağlamda gördüğü işi belirlemek, ona anlamını vermektir. Ve dediğimiz gibi bu ancak okurda uyandırdığı yaşantıya bağlıdır. Demek ki Fish'e göre anlam ve değerden söz etmek bir nesneyi değil, bir olayı betimlemektir. Eserin yorumunu okura bırakan diğer kuramlarda olduğu gibi, Fish'in kuramında da her okurun kendine göre doğru sayacağı, tümüyle öznel bir yorumu ve değerlendirmesi olacaktır sonucuna varmayacak mıyız? Fish elbette ki bunun farkında. Ancak şöyle bir çıkış yolu arıyor. Bir eleştirmen metni okur ve yaşantısına bakarak eseri yorumlarken tek başına ve boşlukta değildir. Bulunduğu çevrenin ve bu çevreye dahil diğer eleştirmenlerin meydana getirdiği bir topluluk vardır ve bu topluluktan olanlar bir eseri az çok benzer şekilde okurlar. Başka bir topluluk ya da okurun okuma edinimi, yorumu ve değerlendirmesi farklı olabilir. Ama hiçbiri kendininkinin doğru olduğunu kanıtlayamaz. Olsa olsa başkalarını esere kendilerinin açısından bakmaya çağırabilir.